Ayrım 11, sayfa 176. Öyle ki bu anlaşma sayesinde ülkemizde Amerikan yanlısı eğitim almamış üst düzey yönetici kalmadı. Türkiye, Amerika'nın vazgeçilmez müttefiki, hatta demokratik yollardan gelen iktidarların yazgısını saptayan bir dost oldu. 27 Mayıs 1960 ihtilali dışındaki devlet yönetimine askeri müdahaleler, 12 Eylül 1980 dahil ya ABD'nin kışkırtması ya da onayıyla gerçekleşti. 1945-50 arasından sonraki yıllarda da ABD ile anlaşmalar imzalandı. ABD'ye bağımlılığın başlaması 1940'lara rastlıyor. Bu 5 yılda 1950 yılına kadar hızlı ve verimli bir dönem yaşandı. Süreç. Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık elbette siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımdan herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun olması demektir ifadelerini bir kez daha anımsayarak, 1940 ile 1950 Türkiye'sinin siyasal öyküsüne ve ABD ile imzalanan anlaşmalar listesine bir göz atalım. 23 Şubat 1945. Türkiye, Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek için Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Başta ABD ve savaştan galip çıkan müttefik devletler, Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek için bir devletin mutlaka Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan etmiş olmasını koşul olarak dayatmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD arasında imzalanan ödünç verme ve kiralama kanunundan yararlanmak için yapılan anlaşma 4780 sayılı yasayla yürürlüğe girdi. 19 Mayıs 1945. Batılı müttefik devletlerin öngördüğü gibi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Mayıs konuşmasında savaş zamanlarının gerektirdiği sıkı önlemlerin kaldırılacağını ve demokrasi ilkelerinin uygulanacağını söyledi. 29 Haziran 1945. Türkiye, San Francisco'da Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzaladı. 15 Ağustos 1945. Birleşmiş Milletler Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken, Demokrat Parti adına konuşan Adnan Menderes, Kemalizmi kastederek Türkiye'deki rejimin bu anlaşmaya aykırı olduğunu söyledi. 8 Kasım 1945. İnönü'nün 1 Kasım tarihli Batılı demokrasiyi hedefleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında ABD Kongresi kayıtlarında yer verildi. 7 Ocak 1946. Celal Bayar, Refik Koraltan ve Adnan Menderes liberal kapitalist rejim öngören Demokrat Parti'yi kurup faaliyete geçirdi. 27 Şubat 1946. 4882 sayılı yasayla ABD ile 10 milyon dolarlık kredi anlaşması kabul edildi. 23 Mart 1946. Türk Sosyal Demokrat Partisi hükümet tarafından kapatıldı. 6 Nisan 1946. Amerika önce askeriyle geldi. Amerika'nın Missouri zırhlısı ve iki savaş gemisi İstanbul'a demirledi. Amerikan donanması İstanbul'da boğaza demir atmadan önce resmi makamlar Amerikalı denizcileri rahatlatacak önlemleri aldılar. Genel evler baştan aşağı badana edildi. Gezip eğlenmeler için gerekli olan bütün önlemler alındı ve Missouri zırhlısı arkasında Türk halkına bir armağan slogan bırakarak İstanbul'dan ayrıldı. Amerika I love you. Amerika refahımızı sağlayacak kurtarıcımız olarak ulus bilincine yerleştirildi. 13 Nisan 1946. Hükümet ABD'den 500 milyon dolar istedi. Amerika rakamı fazla gördü. Türkiye ile Washington arasında geniş görüşmeler yapıldı. 7 Eylül 1946. Türk parası ilk kez devalüe edildi. 23 Kasım 1946. Amerikan filosu İzmir'i ziyaret ederek gövde gösterisine girişti. 6 Aralık 1946. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında Kahire'de imzalanan anlaşmaya ek anlaşmayla Amerika'ya Türkiye'de mülk edinme ayrıcalığı verilerek Türkiye Amerika'nın hem ileri karakolu hem de pazarı haline getirildi. Kabul tarihi 10 Şubat 5002 sayılı kanun. 3 Mart 1947. Truman doktrini gereğince Türkiye'ye yardım yapılmasına karar verildi. Truman doktrini, Sovyetler Birliği'nin boğazların denetimini ve Kars'ı isteyen tehditlerinden sonra Türk hükümeti tarafından olumlu karşılandı. ABD yardımı, askeri bakımdan Türk ordusunu zenginleştirip modernize edeceği gibi, Başkan Truman'ın Sovyet isteklerine karşı çıkan demeci, Moskova'ya Stalin'e karşı bir güvenceydi. Türkiye'nin İnönü'nün söylemleriyle Sovyetlerin silahlı tehditlerine boyun eğmeyeceğini ilan etmesi sırasında Washington'da Truman yönetimi özellikle Boğazların Sovyet etkisine veya denetimine geçmesini öne süren taleplerini masaya yatırmış, enine boyuna müzakere etmiş ve Boğazları Sovyetlere teslim etmenin Batı için olumsuz sonuçlar vereceğini saptamıştı. Halk arasında yerleşik bir deyişle durum Türkiye can, ABD ise koyun derdinde diye özetlenebilirdi. 11 Mart 1947 Türkiye Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası'nı sonradan Dünya Bankası diye ünlenen ve Uluslararası Para Fonu'na IMF'ye resmen girdi. 12 Nisan 1947 İnceleme heyetleri, danışmanları, sonraları Türkiye'nin sosyal yapısını saptamak için köy köy kent kent gezen, barış gönüllüleri, misyonerleriyle incelemeler yapmak üzere bir Amerikan heyeti Türkiye'ye geldi. 20 kişilik bir ABD askeri yardım kurulu General Oliver başkanlığında Türkiye'ye geldi ve uzun zaman Türkiye'de kaldı. Merkezleri Türkiye Büyük Millet Meclisi arkasındaki meclis muhafız alayının kullandığı binaya yerleşti. Saat 17'de Genelkurmay kapılarından görevleri o gün sona eren Türk subayları kadar Amerikan subayları da çıkıyordu. 24 Mayıs 1947 Türk ordusuna kara kuvvetleri subay üniformaları Amerikan modeline göre değiştirildi. 14 Haziran 1947 Amerikan ekonomi heyeti Türkiye'ye geldi. 12 Temmuz 1947 ABD ile ilk askeri yardım anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Truman doktrini uygulamaya konuluyor. Amerikan ürünü askeri malzeme ve silahların Amerika'nın rızası dışında kullanması yasaklanılıyor. 1964'lerde Johnson mektubunun dayandığı anlaşma. Ayrıca bu anlaşmayla askeri üniformalarıyla Amerikan subay, az subay ve erleri uzman adı altında Türk Silahlı Kuvvetleri karargahlarını işgal ediyor, yüksek rütbeli Türk subayları daha düşük rütbeli Amerikan subay ve az subaylarına tekmil verir hale geliyordu. Yine bu anlaşmayla eğitim ve kurs adı altında Türk subayları Amerika'ya götürülüp Amerika'nın çıkarına olan Türkiye'nin de çıkarınadır sloganıyla yerleştirilmeye başlanıyordu. Bu anlaşmayla Türk ordu yapısının kadro, kuruluş ve teşkilatı, eğitim sistemi talimnameleri, yürüyüş, hatta askerin yemek yeme şekline varıncaya kadar her şey Amerikan sistemine uyduruluyordu. 8 Ağustos 1947 Türk subaylarının eğitim görmek üzere ilk kez ABD'ye götürülüşü gerçekleşti. 21 Eylül 1947 Bir Amerikan Yardım Kurulu Türkiye'ye geldi. 31 Ekim 1947 Bir başka Amerikan Yardım Kurulu daha Türkiye'ye inceleme yapmak üzere gönderildi. 4 Temmuz 1948 2004'lerde AKP hükümetinin ABD ile stratejik ortaklık anlaşmasına kadar giden ekonomik ve işbirliği anlaşması imzalandı. 12 Temmuz 1948 Hasan Saka kabinesinde Bayındırlık Bakanı görevinde olan Nihat Erim, Amerikalı uzmanların bakanlıkta çalıştığını ve Türkiye topografik, ekonomik ve askeri açılarından incelediklerini kamuoyuna açıkladı. 8 Ekim 1948 Dünya Bankası'ndan 50 milyon kredi alınması için girişim başlatıldı. 22 Ocak 1949 Türk hükümetinin istediği borç için Dünya Bankası'ndan 2 kişilik bir kurul incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye yollandı. 27 Aralık 1949 Türkiye ve ABD hükümetleri arasında daha önceki bölümlerde amacını ayrıntılarıyla gördüğümüz eğitim komisyonu kurulması hakkındaki anlaşma yapıldı. Karşı devrime yol açan ödünler dönemi. Bölüm 10. Ne yazık ki İnönü'nün öngörüsü gerçekleşmemiş, gelişmeler aksi yönde olmuştu. Bu konuşmadan 10 yıl sonra 1958'de ülkede şeriat özlemleri artmıştı. O günlerden de geçilerek 1980'ler Türkiye'sinde kökten dincilik rüzgarları estirilecekti. Profesör Şerafettin Tuğra'nın İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği kitabından. Karşı devrim uygulamaları. İnternetteki karşı devrim kronolojisi listelerinde şu tarihler dikkati çekiyor. 4 Şubat 1949 İki meczup mecliste ezan okuyor. 15 Şubat 1949 İlkokullarda isteğe bağlı olarak din derslerine başlanması önerildi. Bu tarihte ve öncesinde diğer dinsel ödünler gündeme geldi. İktidardaki CHP de dinci çevrelere ödünler veren gelişmeler ve kararlar dönemi açıldı. 1 Mart 1950. 27 Mayıs seçimlerine 2 ay 27 gün kala. Milli Şef İnönü'nün Cumhurbaşkanı, CHP'nin tek başına iktidarda olduğu tarihte, hükümet Atatürk'ün çıkarttığı tekke ve türbelerin kapatılmasına dair 677 sayılı yasayı yürürlükten kaldırdı. Türk büyüklerine ait olanlar ve sanatsal değer taşıyanlar Milli Eğitim Bakanlığınca halka açıldı. İlk aşamada açılan türbe sayısı 19. 12 Nisan 1950, Mareşal Fevzi Çakmak için düzenlenen cenaze töreninde gericiler dini siyasete alet ederek gövde gösterisi yaptı. 27 Mayıs 1950, genel seçimler yapıldı. Halk İnönü'yü Cumhurbaşkanlığından, CHP'yi iktidardan indirdi. Demokrat Parti tek başına iktidara geldi. Kronoloji: 1948-1949. İlkokullara ailelerin isteğine bağlı olmak koşuluyla okul içinde ve ders saatleri dışında din dersleri konuldu. Milli Eğitime bağlı İmam Hatip yetiştirme kursları açıldı. Hacca gideceklere döviz verilmesi için izin çıktı. Ankara Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesi açıldı. İmam Hatip kursları okula dönüştürüldü. 1950. Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına ilişkin kanunda değişiklik yapıldı. Türk büyüklerine ait olanlar ve sanatsal değer taşıyanlar Milli Eğitim Bakanlığınca halka açıldı. Kronolojik listede 3-5 satıra sığdırılan olaylar aydınlık çağından karanlığa açılışın ilk işaretlerini taşıyor. Atatürk döneminde İsmet İnönü'nün başbakan olduğu yıllarda genel manzara. Profesör Şerafettin Turan, İsmet İnönü kitabında o günleri halifelik kaldırılınca yasanın öngördüğü hanedan mensuplarının yurt dışına çıkarılmaları İnönü hükümetince titizlikle uygulanmıştı diye anlatmaya başlıyor. İnönü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun gereklerini yerine getirdi. Öğretim Birliği yasası Mart 1924'te yürürlüğe girdi. O tarihte Türkiye'deki İmam Hatip sayısı 29'du ve bir ilahiyat fakültesi vardı. Medreselerin kapatılmasından sonra Arapça ve Farsça'nın ders programlarından çıkarılması ve öğrenci sayısının azalması sonucu bu okullar 1930'larda kapatıldı. Diyanet işlerine bağlı olan Kur'an kursları 1932'de 9 iken Atatürk döneminde sayıları 16'ya çıkarılmıştı. Amaç şuydu: çocuklar aile isterse Kur'an kurslarına devam edebiliyordu. İnönü Cumhurbaşkanı olur olmaz 40 yeni Kur'an kursu faaliyete geçti, sayı 56'ya yükseldi. Din ve laiklik konusunda olumsuz gelişmelere değinirken İsmet İnönü'nün hakkını İsmet İnönü'ye vermek gerekiyor. İnönü içten bir Müslüman ailenin çocuğuydu. Osmanlı subayıydı. Dinci bir devletin kurallarına göre yaşadı. Albaylığı sırasında oruç tutuyor, Şerafettin Turan'ın saptamalarına göre ayrıca cebinde küçük bir Kur'an taşıyordu. Eşi ve Mevhibe Hanım mevlit okutur, namaz kılar, oruç tutar, türbeleri ziyaret eder, kurban kestirirdi. Çocuklarına ilk din derslerini Mevhibe Hanım vermiş, bununla yetinmeyerek Diyanet İşleri'nin gönderdiği bir hocaya belirli günlerde evde çocuklara din dersi verdirtmişti. Ramazan'da Özden İnönü, Toker'in bana anlattığına göre aile sahura kalkıyordu. Kurban Bayramı'nda Pembe Köşk'ün gözlerden uzak bir köşesinde kurban kesiliyordu. 1950 yılı yılbaşı peygamberin doğum gününe rastladığı için İnönü ailesi Ankara Palas'taki geceye katılmamıştı. İnönü'nün günlüklerindeki notu: anne o gece evde de içki içirmemişti. Özden Toker bana İnönülerin Pembe Köşk'ün ikinci kattaki yatağının başucundaki duvarda Allah'ın dediği olur yazılı bir levha asılı olduğunu söyledi. Fakat evdeki İslam kurallarına uygun yaşamı İsmet İnönü hiçbir zaman dışarıya yansıtmadı. Pembe Köşk, laik Türkiye'deki yaşamın en iyi örneğiydi. İsmet İnönü, dini özellikle siyasette kullanmamakta son derece titizdi. Parti örgütünün halkının muhafazakar olduğu bilinen bir ildeki miting konuşmasında Allah'ın adını anmasını rica etmesi üzerine kürsüden inerken halka "Allah'a ısmarladık" diye seslendi ve il yöneticilerine dönerek "İstediğinizi yaptım" dedi. O, gericinin irtica şaşkınlarının inançları uğruna öldüğü zaman peygamberin yanında gömüleceğine inandığına inanırdı. Laikliğe kavuşmak için geçen süreci yaşamış bir insandı. Dinsel görevlerini yerine getirmekle birlikte Bunları devlet yönetimine ve siyasal yaşama karıştırmanın sakıncalarını ve ülkeyi nereye sürükleyeceğini de bilirdi. Profesör Şerafettin Turan bu gerçeklere kitabının 183. sayfasında ayrıntılarıyla değiniyor ve "Lakin Cumhurbaşkanlığı döneminde kendi iradesiyle çok partili düzene geçtiğinde karşıtlarının yönelttikleri suçlamalar ve çalışma arkadaşlarının istekleri karşısında laiklik anlayışında ve uygulamasında ödün sayılacak değişikliklere yönelmişti" diye yazıyor. Ve din ile devlet işlerini birbirinden ayıran Atatürk'ün silah arkadaşı ve devrimlerde yoldaşı İnönü, 2002'de dinci bir iktidara uzanan sürece karşı devrim hareketlerine ilk harcı koyuyor. Başbakan İsmet İnönü'nün Kubilay'ın şehit edildiği olaydan sonra din ve devlet işlerinin ayrı tutulması, laikliğin anlam ve amacı üzerine yaptığı konuşmalar unutulmayacak derdeydi. Ancak Demokrat Parti programında yeniden din eğitimine geçilmesi ve din adamları yetiştirmek için bir ilahiyat fakültesi kurulması yazılıydı. Bu istekler tevhid-i tedrisat yani öğretim birliği yasasına aykırı sayılmayabilirdi. Atatürk'te dini halka anlatacak din adamlarının yetiştirilmesine ve din okullarının açılmasına karşı çıkmamıştı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Demokrat Parti lideri Celal Bayar'la 1950 seçimlerinde din istismarına yer verilmemesinde mutabık kalmışlardı. 21 Temmuz 1946 seçimlerinde Demokrat Parti, CHP'nin ve İnönü'nün beklemediği bir sonuç aldı. CHP yöneticilerine göre bu başarıda Demokrat Parti'nin seçim sırasında halka dinle ilgili propagandası önemli rol oynamıştı. Profesör Turan, 1946 seçimlerinin CHP üzerindeki etkilerini anlatırken, "Seçimlerde dinsel propagandaların, laiklik karşıtı söylemlerin büyük etken olduğu da anlaşılmıştı," diyor. İktidar Partisi CHP ve tabi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bu seçimlerde yalnız tutucu çevrelerin değil, sağ kesim oylarının da yeni karşıt partiye kaydığını görmüş ve bundan ötürü büyük bir telaş içine düşmüştü. Atatürk'ün kurduğu devrimci parti, oy uğruna din konularında dinci ve sağ kesimlere ödünler vermeye hazırlanıyor. CHP'nin ileri gelenlerinden Tahsin Bangoğlu'nun estirdiği havayı Profesör Şerafettin Turan'dan okuyalım. "CHP meclis grubu 1946 seçimlerinde sarsılmış, adeta paniklemişti," diyor Bangoğlu. Meclise dönenlerin kafalarında halkın din hizmetleri hususundaki dilekleri yer etmiş bulunuyordu. Recep Peker hükümetini bunların hemen yerine getirilmesi yolunda zorladılar. Gerçekten ihmal edilmiş bulunan din adamları düşünülmeye, camiler onarılmaya başlandı. Ancak din derslerinin okutulması ve mesleki din okullarının açılması hususlarında duraksamalar vardı. Çünkü bunlar laiklik ilkesine aykırı sayılarak kaldırılmış ve kapatılmıştı. Fakat acele alınan önlemleri yeterli saymayanlar, CHP içinde Profesör Nihat Erim'in başını çektiği 35'ler diye anılan gruptu. Nihat Erim, Ankara Hukuk Fakültesi'nde genç bir öğretim üyesiyken Cumhurbaşkanı İnönü tarafından keşfedilmiş, hemen her gün siyasal olayları birlikte irdelediği bir yeni siyaset adamıydı. Doğum yeri Kandıray'dı ve CHP listesinden Kocaeli'nden milletvekili seçilmişti. Nedir bu telaş? 1946 seçimlerinden yansıyan telaş içinde CHP, Demokrat Parti'ye kayan oyları geri getirebilmek için hemen harekete geçti. Din eğitimi sorunu CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirildi. Partinin müfrit kanadı Muhittin Baba Pars diye Hamdullah Supi Tanrıöver, Demokrat Parti'den Adnan Menderes'le Fuat Köprülü'nün de desteğiyle din öğretiminin yeniden başlatılmasını önerdiler. Başbakan Peker'in karşı çıkmasına karşın bir süre sonra bu kez Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer konuyu ele aldı. Sirer hakkında kısa ama ilginç bilgi vereyim. Vatan Gazetesi'nin Ankara muhabiri Sabahattin Sönmez'in yanında çalışırken eski meclis binasında geç saatlere kadar devam eden müzakereleri izlediğim bir gece grev ve lokalt konusu patladı. Demokrat Parti'den Kemal Özçaban'ın konuşmasına Bakan Sirer sert bir konuşmayla karşı çıktı. O zamanlar son haberleri gazetelere telefonla sabahın 03'ünde yazdırabiliyorduk. Haberi geç vakit verdim. Habere Sirer'in konuşmasına grev ve lokavta karşı çıkarken demokrasinin altı sulanan domates gibi zaman içinde serpileceğini söylediğini ifade eden bir cümle de ekledim. Ertesi günü Bakan Sirer beni çağırdı. Makam odasına girdiğimde karşımda yüzünü rengi atmış, sinirden yerinde duramayan bir bakanla karşılaştım. Ayakta tuttu beni. "Seni sürüm sürüm süründürürüm," diye bağırıyordu. Daha neler söyledi, korkudan dinleyemedim. Devir tek parti devriydi. Sırar partinin sözü geçenlerinden biriydi ve söylediklerini icra edebilirdi. Meslekte yetişmemde emeği geçen CHP'nin yayın organı Ulus'ta yazarlık yapan Kemal Zeki Genç Osman'a gittim. Beni teselli etti, sağa sola telefon etti. Sırar böyle bir bakandı. Sırar'ın din konusundaki önerileri sahiplenmesi beni hiç şaşırtmadı. Attığı adımın adı, özel din öğretimi ana hatları başlığı altında bir düzenlemeydi. Buna göre medeni haklara sahip her Türk vatandaşı, İslam dininin inançlarını ve ibadetinin esaslarını öğretmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almak koşuluyla din bilgileri dershaneleri ancak ilkokulu bulunan yerlerde açabilecek, öğrenim Latin harfleriyle yapılacaktı. Din seminerleri açılıyordu. Dershanelere öğretmen veya imam hatip yetiştirmek için.